İkinci ayrım, Nevroz, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 14. Ayaz aniden çekildi. Şafağın söküşünü bereketli tuz yeşerten bir yağmur karşıladı. Kayalara şakır şakır döküldü göğün sisli derinliğinden. Gecenin eriyen soluğu derelere çöktü. Uçurum duldalarına tüneyen binlerce dağ serçesinin cikcikleri yükseldi zirvelere doğru. Milyarlarca kurtçuğu kıvıl kıvıl harekete geçirmişti toprağın uyanışı. Göğün kuzey yakasını peş peşe yırtan pembe şimşekleri, görkemli gümbürtüler izliyordu. Grup kumru yavruları gibi birbirine sokulmuş uyuyordu. Çeto kayaların arasında nöbetteydi. Gürleyen kuzey yakasını seyrediyordu. Düşen her yıldırım roket vuruşunu ve baskını çağrıştırıyordu. Ona göre bahar ya da Nevroz baskın demekti. Hayat baskından ibaretti. Gece gündüzü, gündüz geceyi basıyordu. Yağmur toprağı, toprak uyuşukluğu basıyordu. Sis dağları, kurt sürüyü basıyordu. Arı çiçeği, bal açlığı, döl dölü basıyordu. Kör geyik gibi sıçrayarak koşuyordu hayat. Kayanın altından çıktı, gökyüzüne baktı. Yüzünü uzun uzun yağmura sundu, elleriyle ovuşturdu. Yağmur insanın alnına göğün enginliğini emzirir, insan o enginlikle ufuk hattını aşardı. Anası Zine'nin sözü çınladı kulaklarında. Yağmurun her damlasında bin bereket var, her berekette bin mahlukun kısmeti var. Yağmur güneşin gözyaşıdır, güneş ağlamazsa parlamaz, kış güneşin ağlamadığı mevsimdir. Tırmanarak yüksek bir kayanın tepesine çıktı. Yağmur tüfeğinin dipçiğini ve meşin başlığını yumuşak yumuşak dövüyordu. Önce güneye baktı. Kara bulutların boğum boğum sisle öpüştüğü kocaman bir kargaşadan ibaretti güney. Yününü kuzeye çevirdi. Kısacık boyu, dışa doğru yay çizen çarpık bacakları, dimdik mağrur duruşuyla kartalı andırıyordu. Avına atılacakmış gibi duran aç bir dağ kartalını... Göğün ateş damarı, çatal şimşekler kuzeyde yoğunlaşmıştı. Kuzey gümbürtülerle sarsılıyordu. Seyri doyumsuz bir manzarayla karşı karşıyaydı. Göğün koyu kurşuni sinesi, kibrit otlarını andıran parlak yeşilimsi renklerle nakışlanmıştı. Ufuk çizgisine hançer gibi inen gümüşi aydınlık, kuzeye tatlı bir iyimserlik havası veriyordu. Nereye gideceğini düşünüyordu Çeto. Nereye gidecek, patlayışları nerede gerçekleştirecekti? Yıldırımlar kuzeyde yoğunlaşmıştı, mıknatıs gibi çekiyordu onu. Rüzgar kuzeye doğru esiyordu. Ya Nemrut'a ya da Şerafettin dağlarına yönelecekti. Bu onun bilinmezliklere, sır dolu deryalara yönelmesiydi. Ufukların ötesinden siren çığlıkları onu çağırıyordu. Büyü ve masal iklimlerine girmek, oralarda büyük yangınlar çıkarmak için yanıp tutuşuyordu. Çiseleyen yağmurun getirdiği sis, gelin tülü gibi Hacreş dağlarını sardı. Gündüzün sisi, grup için güven ve baht açıklığı demekti. Gündüzü geceleştiren, onu ballı bir yemiş gibi gruba sunan büyü demekti sis. Dağ kurdunun gözleri siste Hazreti Süleyman'ın yüzüğündeki lalden daha çılgın parlar. Açlığı atılıma çağırır siz. Dağların şahrem şahrem yarılmış karlı zirveleri hançer ucu gibi sisi pareleyerek kılavuzlaşır. Uçurum kıyılarına, karanlığın sınırına, keçi patikalarına yeşil bir aydınlık çöker. Menziller esrarengiz boyutlarla sır deryasına döner. 7 saatlik bir uykudan sonra Çeto'nun hareket direktifiyle yola koyuldu grup. Hacreş hörgücünü aşarak Muş köylerine girdi. Girdiği her köyde köylüleri köy meydanına toplayan Çeto, cümle alemi Nevroz ateşine ve seferberliğe çağırıyordu. Meydanları dolduran köylüler hayret, korku ve kuşku içindeydiler. Tarlalardan, ahırlardan, izbelerden gelen muhteşem cehalet, ışıldayan nişangahlara, sırt çantalarına, dürbünlere, kütüklüklere korkulu, doyumsuz bir seyirle bakıyordu. Silahlı kızları yaklaşan bir felaketin habercileri olarak yorumlayan koca karılar hüzünleniyor, burunlarını çekiyor, çenelerini titreterek usuldan sarsıla sarsıla ağlıyorlardı. Rahmeti Rahman psikozuna giren aksakal takımı, nereden geldiği belli olmayan bu bir avuç silahlı beladın ince fikrini kavramaya çalışıyor, mırıltılı yorumlarla meramlarını açığa vuruyorlardı. Bunlardan birisi üçüncü köyde çetoya şöyle bağırdı. ''Beni dinle delikanlı. Hey, alay bozan, toz koparan, hele beni dinle. Bunlara ne anlatsam boştur. Bunlar bizim Zaro ağanın katırı gibi, ne söylesem başlarını sallarlar. Nuh Nebi'den beri baş sallarlar. Bunların en çabuk eskittikleri meret şapkalarıdır. Çenene yazık, çenene. Çeneyle bunlar yola girmezler.'' Bir başka köyde görkemli kahkahalar patladı. Gençlerin teşvikiyle tüm halk çetoyu alkışladı. Grup mensupları teker teker köylülere hitap ettiler. Söz sırası Ağır Mahmud'a geldiğinde meydan kitlesi hafiften dalgalandı, pişmiş kelleler misali sırıtmaya başladı. Karşılarında kabre sığmaz koca bir insan duruyordu. Tüfeğini çoban değneği gibi elinde tutan bu garip, Dreş çobanın ağzından dökülecek incilerin ağırlığını merakla bekliyorlardı. Gelinler duru bakışlarla gülümsüyor, koca karılar 3-5 laf eşliğinde birbirlerini dürtüyorlardı. Mahmud potinlerine baktı, başını kaldırıp ön sırada dizilen çocukları süzdü, gülümsedi. Gülümseyiş kitleye yayıldı. ''Çato hadi başlasana heval'' dercesine Mahmud'a baktı. ''Torbamda 3-5 laf var. Nevroz hediyesi olarak sizin köye getirdim. Vereyim de gideyim.'' dedim. Gençler gülerek alkışladılar. Alkışa şamatalarıyla kadınlar katıldı. ''Heval, çatonun sözlerini kulağımıza küpe etmemiz şarttır. Baş başa verirsek Ararat Dağı'nı yerinden kaldırabiliriz. Benim fukara rahmetli babam çok tutucu, çok da tutumlu bir adamdı. Bir dirhem bal için 1000 keçi boynuzu çiğneyecek cinslendi. Bana derdi ki, lo oğul oğul neyi değiştireceksin? Allah bir, peygamber hak, pekmez kara, yoğurt ak, değişecek ne var? Şah devrildikten sonra Mahaba'da gitti geldi. Kürtlerin 7'den 70'e çekirgeler gibi ayaklandıklarını gördü. Ölmeden önce bana dedi ki, siz münevver gençler bize gülün kadrini kavratmaya çalıştınız. Biz ise kara eşekler misali deve dikenlerinin başında anırıp durduk. Gençler yeniden alkışı bastılar. Konuşmaları davullu zurnalı oyunlar ve zılgıtlar izledi. Düğün yerine döndü köy meydanı. Grup Kızıl Ağaca yöneldi sabaha doğru. Murat kıyısına vardı. Çalılıklarda konakladı. O gün gezip propaganda yaptıkları Muş köylerinden civar karakollara ve Muş merkezine ihbarlar yağdı. Kulp, Geliguzan, Arduşin ve ziyaret karakolları köyleri aramaya çıktı. Grubun Şerafettin dağlarına yönelebileceğini tahmin eden Muş Merkez Jandarma Birliği Komutanı Yüzbaşı Osman, Bogdan geçidinde 40 askerle pusuya yattı. Sakabi karakol gücü Murat kıyısını izleyerek çetonun konakladığı çalılıkların 500 metre yakınından geçip Arduşin'e yöneldi. O anda nöbette olan Zozan'la Cuma tehlikeyi çetoya bildirmişlerdi. Çalılara tam siper yatan grup anında girmişti çatışma düzenine. Çeto Memo Meza'nın yaklaşan askeri pusuya düşürme önerisini reddetti. Karakolların ihbarlarla uyarılmış olabileceğini ileri sürdü. Murat kıyısında çıplak arazide güpegündüz çatışmaya girmenin macera olacağı inancındaydı. Hoca çetoyu destekledi. Mahmud uykusuz çatışmaya girmenin akıl işi olmadığını vurgulayarak gevşek gevşek güldü. Çapakçur yönünde dağlara gömülen güneşin son ışıkları Murat Nehri'nin dalgalarında kırılarak suları yanar dönerek esti. Çeto dürbünle ırmağın öte kıyısını taradı. Hanım ördeklerini andıran bir grup angıt gördü çalıların dibinde. Kızılımsı pas renkli tüyleri batan gün ışığında tatlı bir görünüm almıştı. Bazılarının boyunlarında kehribar gibi parlayan kara şeritler vardı. Gagaları simsiyahtı. Çeto'nun çok iyi tanıdığı, uçarken kanatları beyazlaşan, enginliğin tonlarını yüklenen kuşlardandı bunlar. Acaba Murat'ın öte yakasında, çalıların duldasında, angıt kümeleri gibi bizleri bekleyen askerler var mı diye düşündü. Dürbünü göğsüne indirip gökyüzüne baktı. Güneşin mayaladığı, dalgalı, yakut renkli, asi bir denizi andırıyordu göğün batı yakası. Karanlığın çökmesi için biraz daha beklemeye karar verdi. Şeritli kurbağaların senfonisi başlamıştı. Toprağı ayaz yüklü hafif bir rüzgar yalıyordu. Anası Zine'nin domuz osurtan dediği rüzgara benziyordu. Gündüz uykusunu alan grup yeniden harekete geçmişti. Murat'ı aşıp Boglan geçidine yöneldiler. Memo Mezin'le Kımıl Şero önce olarak grubun 300 metre ilerisinde usul usul çöl tilkileri gibi kulaklarını sessizliğin nabzına dayayarak ilerliyorlardı. Grubun önünde Çeto, sonunda ise Mahmut yürüyordu. Geçitte pusuya yatan yüzbaşı Osman 12 saatlik bekleyişin yorgunluğu ile esniyordu. Zine.
Vah Rodi, Rodi, kara kaderimizi kara geceleri indirdin Rodi. Bizi nasıl da yüzüstü koydun da gittin Rodi. İki elimiz koynumuzda kaldı Rodi. Dağlarda derelerde iki sene hemayilsiz gezilir mi Rodi? Vah Rodi, Rodi, babanı ecel kuduzu daladı, beni yılan daladı Rodi. Dicle'nin benzis olmuş, dört ceset bulmuşlar Dicle'de. Dicle durgunlaşmış, kızılcık şerbetinden beter olmuş. Dicle Allah'ın göz nuruydu, nasıl da duruydu. Vah Rodi, Rodi, bana ayağın oldu Rodi. O dört cesetten birisi sensin Rodi.
Yılan ısırmış gibi irkildi Lore. Yargılayıcı, kocaman, tarilli bakışlarının kıskacını aldı Zine'yi.
Ağzını hayır aç anne, o nasıl söz diye çıkıştı.
Ocağın duvar taşlarını yalayan nar alazı kadınların yüzlerini, göğüslerini, kollarını, bacaklarını damın zifiri karanlığından kurtarmıştı. Karanlık tabloyu ışıklı üç hançer öğesi parçalıyordu. Ateş ve ateşin yaladığı iki yarım kadın. Kalın örgülü saçlar, mercan kızılı çefyeler, kat kat rengarenk entariler, hasretle açılmış heybetli gözler, endamlı sert eller ve hüzün.
Dah Rodi, Rodi, pervane böceği misali koku salsaydın da, kokunu rüzgar alıp burnuma getirseydi, dizlerime derman ilerdi. İz süren kancıklardan beter olurdum, arar seni bulurdum. Kalksam da Dicle'ye gitsem, o dört cesedin kim olduğunu öğrensem, içimin ateşi umudumu yedi, hacreşin taşına döndüm. Rodi, vah Rodi! Bu bahtsız hacreş toprağına bir torun vermeden, bu yetim toprağa bir buğday ekmeden gittin. Allah öksürdü de ocağımız söndü. Sekiz ciğer paremi daha kundaktayken elimden aldı. Seni bana bağışladı. Bağışladı da ne oldu? Ocağımdan koparıp dağlara savurdu.
Lori ses çıkarmadan güyünü göğünü ağlıyordu. Zine'nin çenesi açıldığında Lori'nin gözleri buğulanıyor, yanakları sıcacık dolgun damlalarla şahrem şahrem nadaslanıyordu. Ağlayınca içinde binbir renk ve ışık tomurcuğu patlıyordu. Hayal alemi zenginleşiyor, arzuları harlanıyor, ezgi ve incelikle donanıyordu umutları. Kanatlanıp dağlara açılmak, uçurumları geçmek, engin ovalarla kucaklaşmak coşkusuyla dolup taşıyordu. Kaya çatlaklarından fışkıran neva çiçekleri gibi ferah ve cazip bir görünüme giriyordu gamzeleri. Canlı bir iyimserlik oturuyordu bakışlarına.
Vah Rodi, Rodi, derdimi Fırat'a döksem Fırat boğulur Rodi. Seni benden hangi aşk aldı? Aşk sana vurunca akıl firar edermiş. Senin firarın gün ışığı oldu, vurdu çıramı kör etti. Vah Rodi, nasıl ettin de bizi unuttun Rodi? Unutkanlığın ocağına gavreş dağı kadar taş düşsün inşallah. Allah nasıl unuttu da unutkanlığı yarattı? Yarın sabah alır başımı giderim, o dört cesedi bulurum. Yüzlerine gözlerine kurtlar üşüşse de çürüse de tanırım oğlumu, kokusundan tanırım.
Lori dayanamadı, kalkıp dışarı çıktı. Köpek havlayarak karanlığa daldığına göre bir gelen vardı. Köpeğin havlayışını duyan Zine her zaman yaptığı gibi "Kemo!" diyerek dışarı fırladı. Gelen kardeşi Berzo'ydu. Haftada bir iki kere uğruyordu ablasının evine. İki köm arasında atla yarım saatlik bir uzaklık vardı. Atını ahırın penceresine bağladı. Hal hatır sorduktan sonra içeri girdi.
Dicle'de 4 ceset bulmuşlar Berzu.
Haberim var. Hükümet eziyet etmiş, öldürüp Dicle'ye atmış dediler. Yalan mı doğru mu belli değil. Size kim söyledi?
Çobançoğlu.
Çalanın da her şeyden haberi var. Şeytan efsunuyla büyümüş kefere.
Berzu ocağın kenarında bağdaş kurdu. Eşek kulağını andıran ve çenesini kuşatan bıyıklarını sıvazladı. Dünyayı Hacreş Dağı'ndan ibaret sanan gamsız bir dağ köylüsüydü. 15 keçisi, 2 katırı, 2 karısı, 13 de çocuğu vardı. Yeryüzü sabır ve yoksulluğun yavrusuydu ona göre.
Ben yarın başımı alır da Dicle'ye giderim Berzu.
Aklını kartal pençesine verme Zine. Hacreş'ten ayrılırsan ine cine karışırsın. 7 düvel arasa bulamaz seni.
Rodi'nin acısı 7 kat yer altına indirir beni. Ahdetmişim, diyar diyar gezer bulurum onu. Karınca yavrusunun yüreğine gizlense de bulurum onu. Yemen'den gelen turna Nemrut'taki yuvasını bulur.
Senin oğlun bir belaya berzah oldu, çalışmadı. Bulup eve getirsen de fayda etmez. Hükümet bilirse başınıza ateş yağdırır. Aslan kuyruğu ile oynayan çakalın sonunu kimse bilemez. Dağlarda perişan olursun. Gezip sormakla bulunmaz. Nemrut devrindeyiz. Sebepsiz türemiş bir yığın insanın ayakları altında kaldı toprak. Millet kendi öksürüğünden korkar hale geldi. Kimseye bir şey soramazsın. Devlete silah çekene devlet silah çeker.
Ablası Zide'nin bildiğini okuyan inatçı bir kadın olduğunu unutmuş gibiydi. Hacreş köylüleri onu kin, inat ve azimden ibaret bir yaratık olarak görüyorlardı. Fikrini kafasında taşlaştıranların şahıydı o.
Umudumu kesmemişem. Umudum deve tabanından beterdir Berzu.
Çiçeği yapraklardan evvel açmış. Altın sarısı misali parıl parıl far far.
Ben bu dağlardan Rodi'mi alırım Berzu. Bu dağlar ana acısını bilir. Bu dağlara dökülen her bin acıdan bir çiçek doğdu. Ben arar da kendi acılarımın çiçeğini bulurum Berzu.
Ha ha, sen bulursun. Hükümetin bulamadığını sen bulursun.
Bulurum Berzu. Dicle gözesinden ağlayan yetim karıncayı bile bulurum. Hasret güneşi her şeyi bulur. Yüreğine ateş düşen insan aradığı ateşi bulur. Ben çok oturmuş, çok beklemişim. Oturanın yükü ağırlaşır, umudu parelenir, kaderine kuzgun duası iner. Ben çok oturmuşum Berzu. Nasıl kör olmuşum da çok oturmuşum.
Berzu bakışlarını ateşe dikti. Zine'nin ruhunu acayip fırtınaların bastığını düşündü. Delirip dağlara düşmesinden korktu.
Hükümet senin oğlunu bilmez. Dağa çıkışından haberi bile yoktur. Dağa taşa düşer de oğlunu ararsan o vakit haberi olur. Gelir yakamıza yapışır. 9 köpek caddemizin sorgusunu yapar.
Lori sırtını evin direğine dayamış, bakışlarını hayaline çekmişti. Çeto'nun bir gün çıkıp geleceğine inanıyordu. Zine'nin onu dağ bayır aramasına karşıydı. O bir şafak vakti ya da gece yarısı çıkıp gelecekti. 2 yıllık harlı hasret onu Hacreş'e yakınlaştırmıştı.
2 yıl sabrettin, sabrın sonunu bekle anne.
Sabrın sonu kabirdir Lori. Eyüp'ün sabrı Eyüp'te kalsın. Benim acım sabrımı yedi. İçim yol yol parelendi. Dayanacak dermanım kalmadı.
Gelin birkaç gün bizde kalın.
Benim oturmaya takatim kalmadı Berzu. Dağlar 2 yıl beni çağırdı da gitmedim. Dağların lanetini, küskünlüğünü daha fazla çekemem. Kurt bağırsağından kiriş yapıp kendini asan gelin rüyama girdi. Ayet nazil oldu, daha fazla duramam.
Berzo'nun içindeki sıkıntı hançer ucu gibi yüreğini yaladı. Hacreş kayasını ikna etmenin yolu yoktu. Maşayla ateşi karıştırdı. Fil yutmuş güvercinler gibi düşünmeye başladı. Dışarıda öküz buyduran ince bir ayaz vardı. Kurt basanın durumu idare eden beylik havhavları sessizliğe kurşun gibi işliyordu. Uzak diyarlardan gelen binlerce cin ocağın başında toplanmış, Zine'yi göğün toprakla öpüştüğü yere çağırıyordu. Kürtçe, Zazaca, Süryanice, Arapça, Azerice birbirine karışmış, uğultu anaforu halinde ocağı sarmıştı. Hacreş ocağının külünden zümrüdü anka kuşu doğacak, zineyi alıp dağların enginliğine götürecekti. Berzo o gece Zinegil'de kaldı. 2 ekmek 5 yumurta yedi. 15 bardak çay içti. Bıyıklarını tereyağıyla terbiyeledi, parlattı kehribar gibi. Atını ahıra bağladı. Soyunmadan ocağın kenarında kalın bir döşeğin üzerinde uyudu. Gayet nazik bir tarzda horladı. Saçları birbirlerine düğümlenmiş rüyalar gördü. Sabah erkenden kalktı. Atına binerken dönüp Zine'ye baktı mahzun mahzun.
Hacreş'ten ayrılma Zine. Dünyanın endazesine akıl ermez. Yine cine karışır gidersin. Sittin seni arasalar da bulamazlar. Senin oğlun bu yıl çıkar gelir. Ana ocağının hasretine daha fazla dayanamaz.
Zine hiç ses etmedi. Duvarın dibine çöktü. Karşı zirveleri saran sis tüllerine dikti bakışlarını. Gece uyumamış, sık sık dışarı çıkıp gökyüzüne, dağlara bakmış, toprağı avuçlayarak uzun uzun koklamıştı, safran sarısına dönmüştü benzi. Berzo buruk bir edayla son kez baktı ablasına.
''Kürdün kaderini köpek yasa kodurur.'' diye mırıldandı.
Lori'ye baktı acıdı kadına.
''Zine'ye göz kulak ol.'' dercesine bindi atına.
Berzo gittikten sonra Zine dama çıktı. Zirvelere baktı teker teker. Dağ deryasında fersiz bakışlarla Çeto'yu aradı.
''Ah Şino Şino, güvercin Şino, dağları aş Rodim'e ulaş. Hacemi, zelalımı, zozanımı, zilanımı dört bir yana uçur. Hevremle honca sorum yanımda kalsın da delalımı Suriye'ye uçurur.''
Bebekken ölen 8 kızın güvercin donuna girip Hacreş'te yaşadıklarına inanıyordu Zine. Evinin önüne konan güvercinlere sürekli yem verdiği için binlerce güvercinin uğrak yeri olmuştu köm. Güvercinlerin arasına dalar, inceden inceye, uzun uzadıya teker teker seyrederdi onları. Her güvercinin her gözünde bir güneş vardı. Göğüslerinin yanar döner renklerini gözlerindeki güneşten alıyorlardı. Güvercin sürüsünün içindeki 8 kız Zine'yi görüyordu ama Zine göremiyordu onları.
''Ah Şino Şino, ben de gezerim dağları senin gibi Şino. Rehberim bir kazal yavrusu olur, alır beni oğluma götürür. Bir nef çiçeğinin hatırı için, durusuların meramı için himmetini esirgeme benden Şino. Yollarına riyazı cennet kesileyim, selsebil olayım.''
Şino ölen ilk kızıydı Zine'nin. Mezarından kalkıp anasının rüyalarına giren, gecelerini parçalayan en derin acısıydı. 2 yaşındayken ölmüştü. Zine ona anasının adını koymuştu. Nemrut'ta yan yana dizilen 8 mezarın en iyisi Şino'ya aitti. Ağlarken Şino'nun mezarına çömelir, 8 mezarı göz çemberine alarak dövünürdü.
''Cümle mahlukatın meramı nedir? Niye kimse bilmez? Nemrut'taki yavru turnanın yuvasına niye kimse uğramaz? Adan öldü yavru turna bekleme demez. Koyunu kurda nimet eden kimdir? Kurda bu zulmü reva gören kimdir? Eti kan eden kimdir? Kimdir şafakı horoza haram eden? Güvercin niye masum, kartal niye mağrurdur?''
Lori başını kaldırıp Zine'ye baktı. Bu kadın aklını ziyan etti diye düşündü. Olduğu yere çömeldi, başını ellerinin arasına aldı. Çakılların bağrından söken solucan otlarına, kuş ekmeklerine baktı. Kuş ekmeklerinin goncalarını seyretti uzun uzun, gökyüzüne daldı. Yağmur yüklü bulut katarları akıyordu güneye doğru. Şafağın taze billur aydınlığı, evin arkasında yükselen kayaları şöve gibi gülümsetiyordu. Zine'ye baktı yeniden. Sakin sakin dinledi kadının avazını.
''Kurttan korkmaz oldum, insafım inceldi. Zehir yeşili kesildi, acımın kudreti rüyalarıma aktı. Yılan ıslığını ninni ettim kendime.''
Dori hiçbir şey anlamadı. Delirdi herhal diye düşündü. Ayağa kalktı, duvardan damın üzerine çıktı. Usuldan sol koluna girdi Zine'nin.
''Yeter anne, kendini ziyan etme. Ben rüyamda 10 kere görmüşüm ki Rodi bu yazın gelir.''
Kadın Lori'nin varlığından habersizmiş gibi kayalara baktı. Sonra gelinin kolunda yavaş yavaş damdan aşağı indi. Lori ahıra, o ise eve girdi. Katmer katmer yığılmış yatak yüklerini alıp sandığı açtı. Bir çift yün çorap çıkardı. Çeto'nun giderken götürmediği hamayılı uzun uzun seyretti. Özenerek taktı boynuna. Kocasının kara paltosunu büküp torbaya yerleştirdi. Bulursa oğluna giydirecekti. Ölü esbabını giymek iyi değildi ama evde giyecek başka bir şey de yoktu. Derin bir ah çekti, kalktı ekmek torbasını açtı. İki ekmek alıp özenle kendi torbasına yerleştirdi. Dorak, yağ, kibrit ve bir tas koydu. Ahırın iki kapısı vardı. Lori eve açılan kapıdan içeri girince şaşırdı. Torbasının yanında oturan Zine bacaklarına çaput sarıyordu.
''Anne, ne olur gitme, kendini perişan etme. Ben çobansız kalmış bir kuzuyum. Şimdi de anasız mı kalayım yapayalnız bu dağ başında? İnsan insanın kurdu olmuş. Beni kurt sürülerinin ortasında çarnaçar etme. Bağrına taş bas da iki ay daha bekle, ne olur anne.''
''Ben seni yerin göğün nebisine emanet etmişim Lori. Üzerime gelme. Başın darda kalırsa Berzo'ya sığınırsın.''
''Ben yılan deliğinde kalırım da onun karılarıyla bir arada kalmam. Ağızlarında dil değil, cehennem alevi var sanki.''
Lori çırpınışını umutsuzca sürdürdü. Zine ahırdan bir değnek buldu. Torbasını sırtına atıp dışarı çıktı. Acayip bir görünümü vardı. Baldırlarına kendirle bağladığı çaputlar zengin bir renk cümbüşü oluşturuyordu. Üst üste üç entari giymişti. Başına üç puşu bağlamış, yün bir şal sarmıştı. Boynunda renkli boncuklar ve hamayıl vardı. Tarihten çıkıp gelen bir Guti kadınını andırıyordu. Evin önünde durdu, geri dönüp Lori'ye baktı. Gelin sessiz sessiz ağlıyordu.
''Rudy gelirse sen boşuna gitmiş olursun anne.''
''Yemen'e giden kör karınca geri gelir de o gelmez. Dört iklimin şaşırdığı devrandır. Rodin'in başı hayran olmuş, gönlü viran, gözü pür tufan olmuş. Sırlar ona ayan olmuş. Ben onu bulup getirmezsem o kendi ayağıyla gelmez. Dünyaya itimadım kalmadı. Dünyanın namusu çoktan payimal oldu. Bundan sonra 70.000 nurdan don giyse de namusunu kurtaramaz. Oğlumu bulup getirmem lazım.''
Gelinine sarıldı, yanaklarından öptü. Lori hıçkırıklarla hüngür hüngür ağladı. Zine yavaş yavaş uzaklaştı. Tepeyi aşarken dönüp eve baktı. Yere yapışmış kayaların arasında kaybolmuş gibiydi. Evin önünde çömelmiş haliyle beyaz bir yumağı andırıyordu Lori. Derin bir hüzün ve anaforlu duygularla tepeyi Dicle'ye doğru açtı. Çıplak kayaların arasında yürüdü hayli. Ürpertici derin ve yeşil bir uçuruma girdi. Kuzu sürüsü gibi kayalara yayılmış binlerce güvercinle karşılaştı. Bir kuş burnu kümesinin dibine çöktü. Torbasını kucağına alıp seyre koyuldu.
''Bunlar benim güvercinlerimdir. 8 ciğerparem var bu melek sürüsünde.'' diye mırıldandı.
Steplerden yeni gelmiş bir kızıl şahin sabah aynasında Zine'yi seyrediyordu. Pas lekeleriyle nakışlanan sırtı vişne gibi parlıyordu. Başı beyaz çizgiliydi. Gaga dibine ve ayaklarına safran sarısı oturmuştu. Karşı koyaklara bakarken parlak bir çığlık attı. Başını kaldırıp şahine baktı Zine.
''Beni mi çakırdı bu şahin? Her kuşun gözünden bir nur almış gözüne bu şahin. Tüyleri nasıl da tiş tiş olmuş. Cümle dağlardan haberi var. Oğlumun hangi dağda olduğunu bilir. Dil ağız verse de sohbete dursa, yüreğimi yiyen sürüngeni pençesiyle vursa.''
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 25.